47. Bakla Kırı Atlar. Kontun önünden giden baron, kasvetli görkemi ve şatafatlı zevksizliğiyle dikkati çeken bir dizi odayı geçti. Ve Madame Danglars'ın Hint muslinleriyle kaplı pembe saten serilmiş küçük sekizgen giyinme odasına ulaştı. Eski ahşaptan koltuklar eski kumaşlarla kaplıydı. Kapıların üzerinde Butcher tarzı çoban resimleri vardı. Nihayet mobilyaların geri kalanıyla uyumlu, yuvarlak çerçevelere sahip iki hoş pastel resim burayı konağın kişilik sahibi tek odası kılıyordu. Monsieur Danglars ile imparatorluk döneminin en üstün ve en seçkin kişiliklerinden biri olan ünlü mimarının ortak projelerinde odanın gözden kaçtığı ve dekorasyonuyla sadece Baroness ve Lucien Debray'ın ilgilendiği anlaşılıyordu. Bu yüzden direkt duvar tarzı antika eşyalara hayran olan Monsieur Danglars bu küçük zarif odayı küçümsüyordu. Zaten bu odaya genellikle varlığını yanında birini getirerek bağışlatması koşuluyla kabul ediliyordu. Bu yüzden Danglars aslında takdim etmiyor, tam tersine takdim ediliyor ve misafirin yüzünün baronesin hoşuna gidip gitmemesine göre iyi ya da kötü ağırlanıyordu. 36 yaşına rağmen hala güzel görünen Madame Danglars, küçük bir kakmacılık şaheseri olan piyanosunun başındaydı. Lucien Debray ise bir çalışma masasına oturmuş bir albümü karıştırıyordu. Lucien, daha kont gelmeden önce baronese onunla ilgili birçok şey anlatacak zamanı bulmuştu. Bilindiği gibi Monte Cristo, Albert'in kahvaltısında konuklar üzerinde etki uyandırmıştı. Bu etki ne kadar kısa sürse de Debray'ın zihninden hala silinmemişti. Ve kontese bilgi verirken bu etkiyi yeniden hissediyordu. Bu yüzden Madame Danglars'ın Morcerf'in anlattığı eski ayrıntılar ve Lucien'in dile getirdiği yeni ayrıntılarla uyanan merakı doruk noktasına ulaşmıştı. Bu piyano ve albüm görüntüsü ise sosyetenin en ciddi önlemleri gizlemek için kullandığı küçük kurnazlıklardan biriydi. Böylece Baroness, Danglars'a alışık olunmadık bir şekilde bir gülümsemeyle karşılamıştı. Konta gelince Baroness'in selamına görkemli ve zarif bir referansla karşılık verdi. Lucien ise biraz da olsa birbirlerini tanıdıklarını belli edecek şekilde Conte'a, içten bir hareketle de Danglars'a selam verdi. ''Sayın Baroness'' dedi Danglars, ''sizi Roma'da iş yaptığım kişilerin bana ısrarla tavsiye ettiği Monte Cristo kontunu takdim etmeme izin verin. Tek bir sözüm onu bir anda en güzel kadınlarımızın gözdesi haline getirecektir. Paris'e bir yıl kalmak ve bu süre zarfında 6 milyon harcamak için geldi. Bu da bir dizi balo, akşam ve gece yemekleri anlamına geliyor. Biz kendisini küçük şölenlerimize çağırmayı unutmayacağız. Umarım Sayın Kont da bizi unutmayacaktır. Takdim sırıtkan övgülerle yapılsa da Paris'e bir yıllığına bir prensin servetini harcamak için gelen bir adama genellikle çok nadir rastlandığından Madame Danglars Kont'a belli bir ilgiyi yansıtan bir bakış yöneltti. Ne zaman geldiniz Monsieur? Diye sordu Baroness. Dün sabah madam. Bana söylendiğine göre alışkanlıklarınız doğrultusunda dünyanın öbür ucundan gelmişsiniz. Bu kez Cadix'ten geldim. Ah, berbat bir mevsimde geldiniz. Paris yazları iğrenç bir şehirdir. Ne balolar, ne toplantılar, ne de şenlikler düzenlenir. İtalyan tiyatrosu Londra'dadır. Fransız operası Paris dışında bir yerdedir. Fransız tiyatrosu ise bildiğiniz gibi hiçbir yerdedir. Bu yüzden bize oyalanmak için sadece Camp de Mars'ta ve Satori'deki birkaç berbat at yarışı kalıyor. Siz at yarışlarına katılıyor musunuz Sayın Kont? Ben, madam, dedi Monte Cristo, bana Fransız adetlerini hakkıyla öğretecek birini bulma onuruna erişirsem Paris'te yapılan her şeyi yapacağım. Atlara meraklı mısınız Sayın Kont? Hayatımın bir bölümünü doğuda geçirdim madam ve doğulular bildiğiniz gibi dünyada iki şeye önem verirler. Atların soyluluğu ve kadınların güzelliği. Ah Sayın Kont, dedi Baroness, kadınları önce söyleme nezaketinde bulunmalıydınız. Gördüğünüz gibi madam, az önce bana Fransız adetlerini öğretecek bir eğitmen bulmam gerektiğini söylediğimde haklıymışım. O sırada Baroness Danglars'ın en göz doğuda hizmetçisi içeri girdi ve hanımına yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldadı. Madame Danglars'ın rengi soldu. İmkansız, dedi. ''Yine de doğru madam.'' diye yanıtladı oda hizmetçisi. Madame Danglars kocasına döndü. ''Bu doğru mu Monsieur?'' ''Ne doğru mu madam?'' diye sordu fazlasıyla heyecanlanan Danglars. ''Bu kızın bana söylediği.'' ''Size ne söyledi ki?'' ''Bana arabacımın arabaya koşmak için aradığı atları ahırda bulamadığını söyledi. Size bunun ne anlama geldiğini soruyorum.'' ''Madam.'' dedi Danglars. ''Beni dinleyin.'' Ah, sizi dinliyorum Mösyö. Çünkü bana ne söyleyeceğinizi merak ediyorum. Bu beyefendiler hakemlik yapacaklar ve onlara ne olup bittiğini ilk önce ben söyleyeceğim. Beyler, diye devam etti barones. Baron Danglars'ın ahırında 10 at var. Bu 10 attan ikisi bana ait. Paris'in en zarif, en güzel atları. Onları biliyorsunuz, Monsieur Debray, bakla kırı atlarım. Tam da Madame de Villefort'un arabamı ödünç istediği ve benim de ormana gitmesi için kendisine ödünç vermeye söz verdiğim sırada iki at ortada yok. Monsieur Danglars birkaç bin frank kazanmak için onları satmış olmalı. Ah tanrım, bu spekülatörler ne lanet bir ırka mensuplar. Madame, diye yanıtladı Danglars. Atlar çok hareketliydi. Henüz 4 yaşında bile değiller. Sizin adınıza beni çok korkutuyorlardı. Demek öyle Monsieur, dedi Baroness. Bir aydır Paris'in en iyi arabacısı benim hizmetimde çalışıyor. Tabii onu da atlarla birlikte satmadıysanız. Sevgili dostum, varsa size aynılarını hem de daha güzellerini bulacağım. Ama ben de aynı korkuyu uyandırmayacak kadar sakin ve uysal olacaklar. Baroness derin bir aşağılamayı belli eden bir ifadeyle omuzlarını silkti. Evlilik sınırlarını aşan bu hareketi görmemiş gibi yapan Danglars, Monte Cristo'ya dönerek ''Aslında sizi daha önce tanımadığıma pişmanım Sayın Kont.'' dedi. ''Evinizi döşüyor musunuz?'' ''Elbette. Onları size önerecektim. Düşünsenize çok ucuza sattım. Ama söylediğim gibi onları başımdan savmak istiyordum. Genç bir erkeğe uygun atlardı.'' ''Monsieur,'' dedi Kont. ''Size teşekkür ederim. Bu sabah çok da pahalı olmayan iki güzel at satın aldım. Gidip baksanıza Monsieur Debray. Sanırım atlara meraklısınız.'' Debray pencereye yaklaşırken Danglars da karısına yaklaştı. ''Düşünsenize madam,'' dedi ona alçak sesle. ''Bu atlar için bana olağanüstü bir fiyat önerildi. Batmakta olan hangi delinin bu sabah bana kahyasını gönderdiğini bilmiyorum. Ama bu işten 16 bin frank kazandım. Bana surat asmayın. 4 binini size, 2 binini Eugene'e vereceğim.'' Madame Danglars ezici bakışlarını kocasına çevirdi. ''Aman Tanrım!'' diye haykırdı Debray. ''Ne var?'' diye sordu Baroness. ''Eğer yanılmıyorsam kontun arabasına koşulmuş atlar sizin atlarınız.'' ''Benim bakla kırı atlarım!'' diye haykırdı Madame Danglars ve hızla pencereye doğru yürüdü. ''Gerçekten de onlar!'' dedi. Danglars afallamıştı. ''Bu mümkün olabilir mi?'' dedi şaşırmış gibi davranan Monte Cristo. ''Bu inanılmaz!'' diye mırıldandı bankacı. Baroness'in kulağına bir şeyler fısıldadığı Debray, Monte Cristo kontuna yaklaştı. ''Baroness kocasının atları size kaça sattığını sormamı istiyor.'' ''Ama bunu pek bilmiyorum,'' dedi kont. ''Kahyan bana bir sürpriz yapmak istemiş ve sanırım bana 30 bin franga mal oldu.'' Debray, kontun yanıtını baronese iletti. Danglars'ın solgun ve sarsılmış halini fark eden kont, onun adına üzülürmüş gibi göründü. ''Kadınların ne kadar nankör olduğunu görüyor musunuz?'' dedi ona. ''Sizin bu koruyucu yaklaşımınız baronese hiç etkilemedi. Nankör doğru sözcük değil, çılgın demeliydim. Ama ne bekliyorsunuz ki? İnsan her zaman kendisine nankörlük edeni sever.'' En iyisi sevgili baron, kadınların akıllarından geçenleri yapmalarına izin vermektir. İnanın bana, kafalarını kırarlarsa en azından bundan sadece kendilerini sorumlu tutarlar. Hiç yanıt vermeyen Danglars, yaklaşan felaket sahnesini önceden görür gibiydi. Baroness'in kaşları şimdiden çatılmıştı ve Olimposlu Jüpiter gibi fırtınanın giderek yaklaşmakta olduğunu fark eden Debray, bir işini bahane ederek dışarı çıktı. Orada daha uzun süre kalarak elde ettiği avantajı kaybetmek istemeyen Monte Cristo, Madame Danglars'ı selamladı ve baronu karısının öfkesiyle baş başa bırakarak odadan ayrıldı. ''Güzel,'' diye düşündü Monte Cristo dışarı çıktığında. ''Hedefime ulaştım. İşte bir ailenin huzurunu ellerimde tutuyorum. Tek bir hamlede Monsieur'ün ve Madame'ın yüreklerini kazanacağım. Bu ne büyük bir mutluluk. Ama,'' diye ekledi, ''bu arada Mademoiselle Eugène Danglars ile tanışmadım.'' ''Olsun,'' dedi kendine özgü gülümsemesiyle. ''İşte Paris'teyiz ve önümüzde çok zaman var. Daha sonra nasılsa tanışırız.'' Kont bunları düşünürken arabasına bindi ve konağına döndü. 2 saat sonra Madame Danglars, Monte Cristo kontunun gönderdiği zarif bir mektup aldı. Kont, Paris soylular çevresine girmek üzereyken güzel bir kadını üzmek istemediğini belirterek ondan atlarını geri almasını rica ediyordu. Atların koşum takımları sabahki ile aynıydı. Sadece kont kulaklarındaki gül biçimli süslerin her birinin ortasına bir elmas diktirmişti. Danglars da konttan bir mektup aldı. Monte Cristo bu atların karısına geri gönderilmesi gibi doğululara özgü bir girişimde bulunduğu için kendisini bağışlamasını rica ediyor, kendisinden Baroness'in bir milyonerin kaprisini hoş görmesini sağlamasını istiyordu. Akşam olduğunda Monte Cristo Ali ile birlikte otele gitti. Ertesi gün saat 3'e doğru Ali bir zil sesiyle Kont'un çalışma odasına çağrıldı. "Ali," dedi Kont, "bana sık sık kemer atmadaki ustalığından söz etmiştin." Ali başını evet anlamında öne eğdi ve gururla doğruldu. "Tamam, yani kementinle bir öküzü durdurabilir misin?" Ali başını evet anlamında salladı. "Bir kaplanı?" Ali aynı işareti yaptı. "Bir aslanı?" Ali kement atar gibi yaptı ve boğuk bir kükremeyle taklit etti. "Peki, anlıyorum," dedi Monte Cristo. "Hiç aslan avladın mı?" Ali başını gururla öne eğdi. "Peki iki atı koşarken durdurabilir misin?" Ali gülümsedi. "Tamam o zaman, dinle," dedi Monte Cristo. "Az sonra dünkü bakla kıra atların çektiği bir araba buradan geçecek. Paramparça olsan da o arabayı kapımın önünde durdurman gerekecek." Ali caddeye indi ve kaldırımın üzerine bir çizgi çizdi. Ardından geri dönüp kendisini izleyen Kont'a çizgiyi gösterdi. Kont hafifçe omuzuna dokundu. Ali'ye hep böyle teşekkür ediyordu. Ardından Nubiyalı ev ile sokağın köşesindeki taşın üzerinde çubuğunu tüttürmeye gitti. Monte Cristo ise artık hiçbir şeyle ilgilenmeden odasına döndü. Yine de saat 5'e doğru yeni arabayı beklemeye başladığı sırada Kont'un yüzünde hafif bir sabırsızlığın, neredeyse algılanamayan işaretlerinin belirdiği görülebilirdi. Caddeye bakan bir odada geziniyor, ara sıra kulak kabartıyor, bazen de tütününün dumanını kendisini tamamen bu işe odakladığını belli edercesine düzenli aralıklarla havaya savuran Ali'yi gördüğü pencereye yaklaşıyordu. Aniden uzaktan gelen ama bir şimşek hızıyla yaklaşan bir uğultu duydu. Ardından arabacının öfkeyle dikilerek, çılgınca hamlelerle sıçrayarak ilerleyen atları boşuna zapt etmeye çalıştığı bir fayton göründü. Faytonda birbirlerine sarılmış halde oturan bir kadın ve 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, korkunun etkisiyle çığlık bile atamayacak durumdaydılar. Zaten çatırdayan arabanın paramparça olması için bir taş ya da sarkan bir dalın tekerleğin altına girmesi yeterdi. Araba yolun ortasından gidiyor ve sokakta onun gelişini görenlerin dehşet dolu çığlıkları duyuluyordu. Birden Ali tütün çubuğunu bıraktı. Cebinden çıkarıp fırlattığı kement soldaki atın ön ayaklarına 3 kez dolandı. Kementin gücünün etkisiyle 3-4 adım daha atan at yere yığıldı. Üzerine düştüğü oku kırdı ve yola devam etmek üzere ayakta kalmış olan atın çabalarını dizginledi. Arabacı bu fırsattan yararlanarak arabadan atlasa da Ali şimdiden ikinci atın burun deliklerini demirden elleriyle kavramıştı ve acıyla kişleyen hayvan çırpınarak diğer atın yanına yuvarlandı. Bütün bunlar bir merminin hedefini vurması için gereken zaman içinde gerçekleşmişti. Yine de bu süre kazanın olduğu yerin karşısındaki bir evden peşindeki hizmetkarlarla koşan bir adamın dışarı çıkmasına yetmişti. Arabacı kapıyı açtığı anda Kont bir eliyle bir yastığa yapışmış, diğer eliyle de bayılmış oğlunu göğsüne bastıran kadını kucağına aldı. Monte Cristo ikisini de salona götürüp kanepenin üzerine bıraktı. "Artık korkmayın madam," dedi. "Kurtuldunuz." Kendine gelen kadın yanıt olarak ona bütün dualardan daha anlamlı bir bakışla oğlunu işaret etti. Gerçekten de çocuk hala baygındı. "Evet madam, anlıyorum," dedi çocuğu inceleyen Kont. "İçiniz rahat olsun, başına bir şey gelmedi. Bayılmasının tek nedeni yaşadığı korku." "Ah monsieur," diye haykırdı anne. "Bunu beni rahatlatmak için mi söylüyorsunuz? Yüzünün ne kadar solduğuna bakın. Oğlum, evladım, Eduard'ım, annene cevap versene. Ah monsieur, doktor çağırın. Oğlumu bana geri verene servetimi bağışlayacağım." Yalvaran anneyi sakinleştirmek için eliyle bir işaret yapan Monte Cristo, bir kutuyu açıp içinden bohemya kristalinden altın kakmalı küçük bir şişe çıkardı. İçindeki kan kırmızısı sıvıdan çocuğun dudaklarına bir damla damlattı. Solgunluğu sürse de çocuk hemen gözlerini açtı. Bu görüntü karşısında anne neredeyse bir çılgınlık nöbeti geçirdi. "Neredeyim?" diye haykırdı. "Ve böylesine acımasız bir sınavdan sonra bu mutluluğu kime borçluyum?" "Sizi böyle bir sıkıntıdan kurtaran en mutlu adamın evindesiniz," diye yanıtladı Monte Cristo. "Ah lanet olası merak," dedi kadın. "Tüm Paris Madame Danglars'ın bu muhteşem atlarını konuşuyordu ve ben de onları denemeyi isteme çılgınlığında bulundum." "Nasıl?" diye haykırdı Kont müthiş bir şaşkınlık rolüne bürünerek. "O atlar baronesin miydi?" "Evet monsieur, kendisini tanıyor musunuz?" "Madame Danglars mı? Bu onura eriştim ve sevincim sizi atların yol açtığı bu tehlikeden kurtardığım için daha da arttı. Çünkü bu tehlikeye benim neden olduğumu düşünebilirdiniz. Bu atları dün barondan satın aldım ama barones buna çok üzüldüğü için dün onları kabul etmesi için rica ederek geri gönderdim. Ama o halde siz dün Hermione'ın bana ısrarla sözünü ettiği Monte Cristo kontusunuz." "Evet madam. Benim adım da Madame Heloise de Villefort. Kont kadını bu ismi hiç duymamış gibi selamladı. Ah, Monsieur de Villefort size ne kadar minnettar kalacak, diye devam etti Heloise. Çünkü ikimizin hayatını da size borçlu. Ona karısını ve oğlunu geri verdiniz. Hiç kuşkusuz sizin yüce gönüllü hizmetkarınız olmasa sevgili oğlum ve ben ölmüş olacaktık. Ne yazık ki öyle madam. Atlattığınız tehlikeyi düşündükçe hala titriyorum. Ah, umarım o adamın fedakarlığını hakkıyla ödüllendirmeme izin verirsiniz. Madam, diye karşılık verdi Monte Cristo. Ali'yi övgülerle ya da ödüllerle şımartmamanızı rica ediyorum. Bunlar edinmesini istemediğim alışkanlıklar. Ali benim kölemdir. Sizin hayatınızı kurtarırken bana hizmet ediyordu. Ve bana hizmet etmek onun görevidir. Ama hayatını tehlikeye attı, dedi efendinin bu tutumundan garip bir şekilde etkilenmiş olan Madame de Villefort. Onun hayatını ben kurtardım madam, diye yanıtladı Monte Cristo. Dolayısıyla o bana aittir. Madame de Villefort sustu. Belki de ilk bakışta zihinlerde derin bir etki yaratan bu adam hakkında düşünüyordu. Kont bu sessizlik anında annesinin öpücüklere boğduğu çocuğu kolayca gözlemleyebiliyordu. Ufak tefek, cılız, kızıl saçlı çocuklar gibi beyaz tenli olan bu çocuk, şişkin alnını kaplayan ve yüzünü çevreleyerek omuzlarından aşağı dökülen sinsi bir kurnazlığı ve çocuklara özgü bir kötücüllüğü yansıtan gözlerinin daha da parlak görünmesini sağlayan dümdüz saçları, yeniden kırmızılaşmaya başlayan ince dudakları arasındaki geniş ağzı ve yüz hatlarıyla 8 değil, en azından 12 yaşında gösteriyordu. Kendine gelir gelmez ilk hareketi ani bir silkelenmeyle annesinin kollarından sıyrılmak ve kontun iksirli küçük şişesinin bulunduğu kutuyu açmak oldu. Ardından tüm arzularının tatmin edilmesine alışık bir çocuk gibi kimseden izin almadan şişelerin kapaklarını açmaya başladı. ''Onlara dokunmayın dostum,'' dedi kont aceleyle. ''O likörlerin bazılarını bırakın içmeyi, koklamak bile tehlikelidir.'' Yüzü solan Madame de Villefort oğlunu kolundan tutup kendine doğru çekti. Ama korkusu yatıştığında kutuya kontun gözünden kaçmayan kısa ama anlamlı bir bakış yükseltti. O sırada Ali içeri girdi. Sevincini belli eden bir hareket yapan Madame de Villefort çocuğu onun daha da yakınına götürdü. ''Edward,'' dedi. ''Bu iyi yürekli hizmetkarı görüyorsun. O çok cesurca davrandı çünkü bizi götüren atları ve az kalsın parçalanacak arabayı durdurmak için hayatını tehlikeye attı. Bu yüzden ona teşekkür et. Çünkü o olmasa muhtemelen şu anda ikimiz de ölmüştük.'' Çocuk dudaklarını öne doğru uzattı ve başını küçümsercesine iki yana salladı. ''Çok çirkin,'' dedi. Kont, çocuk umut ettiği gibi davranışlardan birini sergilemişçesine gülümsedi. Madame de Villefort'a gelince, küçük Edward'ı, adı Emil olsa, Jean-Jacques Rousseau'nun hiç hoşuna gitmeyecek kadar ölçülü azarladı. ''Görüyorsun ya,'' dedi Kont Ali'ye Arapça. ''Bu kadın, oğlundan her ikisinin de hayatını kurtardığın için sana teşekkür etmesini istiyor ve çocuk senin çok çirkin olduğunu söylüyor.'' Ali zekiydi, başını bir an için çevirdiği çocuğa bariz ifade içermeyen gözlerle baktı. Ama Monte Cristo, Arap'ın burun deliklerinin hafifçe titreşmesinden yüreğinin incindiğini anladı. ''Monsieur, burası her zamanki ikametgahınız mı?'' diye sordu Madame de Villefort, gitmek için ayağa kalkarken. ''Hayır, madame,'' diye yanıtladı kont. ''Burası ara sıra uğramak için satın aldığım bir ev. Şanzeliz Caddesi 30 numarada oturuyorum. Ama kendinizi iyice toparladığınızı ve gitmek istediğinizi görüyorum. Aynı atların benim arabama koşulması talimatını verdim ve Ali, hani o çirkin çocuk,'' dedi çocuğa gülümseyerek, ''sizi evinize bırakma onuruna erişecek. Arabacınız faytonunuzu onarmak için burada kalacak. Bu gerekli işi tamamlar tamamlamaz benim atlarımdan biriyle doğrudan Madame Danglars'ın konağına gidecek.'' ''Ama,'' dedi Madame Villefort, ''aynı atlarla eve dönmeyi asla cesaret edemem.'' ''Ah madam, Ali'nin denetiminde koyun gibi sakinleştiklerini göreceksiniz.'' Gerçekten de Ali güçlükle yeniden ayağa kaldırılan atlara yaklaşmıştı. Elinde kokulu sirkeye batırılmış bir sünger vardı. Bu süngerle atların ter ve köpükle kaplı burun deliklerini ve şakaklarını ovalar ovalamaz birkaç saniye gürültülü bir şekilde soluk alıp veren hayvanların tüm bedenleri titredi. Ardından Ali arabanın yıkıntılarının ve olayın gürültüsünün evin önünde toplandığı kalabalığın ortasından atları kontun arabasına koştu. Dizginleri topladı, arabacının yerine oturdu ve atların az önce bir kasırga gibi geldiklerini görmüş olan çevredekilerin şaşkın bakışları altında atları şiddetle kamçılamak zorunda kaldı. Buna rağmen artık afallamış, telaşlamış, ölü gibi görünen ünlü bakla kırı atların hiç güven vermeyen ağır gidişlerinden fazlasını başaramadı. Öyle ki Madame de Villefort'un Saint Honor mahallesindeki konağına varmaları neredeyse 2 saat sürdü. Madame de Villefort evine gelip yatışmaya başlayan ilk annelik kaygılarını atlattıktan sonra Madame Danglars'a hemen şu pusulayı yazdı. Sevgili Hermine, oğlumla birlikte dün akşam hakkında onca konuştuğumuz ve kendisini bugün göreceğimi hiç ummadığım Monte Cristo kontu tarafından mucizevi bir şekilde kurtarıldım. Dün bana ondan büyük bir coşkuyla söz ettiğinizde zavallı küçük beynimde elimden geldiğince dalga geçmekten kendimi alamamıştım. Ama bugün o coşkuyu esinleyen adamın bundan fazlasını hak ettiğine inanıyorum. Atlarınız Renelagh'ta adeta çıldırmış gibi süratlendiler ve kontun hizmetindeki bir Arap, bir zenci, bir Nubiyalı yani kapkara bir adam sanırım yanında çalıştığı kontun işareti üzerine hayatını feda ederek ve bir mucize eseri canından olmadan atları durdurmasaydı ben ve zavallı Eduard'ım yoldaki ilk ağaca ya da kasabanın ilk sınır taşına çarpıp muhtemelen paramparça olacaktık. O sırada kont hemen koşup bizi evine götürdü ve orada oğlumu hayata döndürdü. Konağa onun arabasıyla döndüm. Sizin arabanız da yarın size gönderilecek. Bu kazadan sonra atlarınızın oldukça yorgun düşmüş olduklarını göreceksiniz. Adeta bir insan tarafından alt edilmiş olmalarından dolayı kendilerini bağışlayamıyorlar. Kont 2 gün boyunca otların üzerinde dinlenmeleri ve sadece arpa yemeleri halinde eskisinden daha da dinç olacaklarını, yani dünkü kadar ürkütücü olacaklarını size iletmemi söyledi. Hoşça kalın. Size gezintim için teşekkür etmiyorum. Yine de atlarınızın kaprisleri nedeniyle size darılmamın nankörlük olacağını düşünüyorum. Çünkü Monte Cristo kontunu görmeyi o kaprislerden birine borçluyum. Ve bu ünlü yabancı, sahip olduğu milyonlar dışında, sizin atlarınızla ormanda yeniden gezintiye çıkmak da dahil olmak üzere her şeyi göze alarak inceleyeceğim, çok merak uyandıran ve ilginç bir problem gibi gözüküyor. Edward kazayı mucizevi bir cesaret göstererek atlattı. Bayılmadan önce tek çığlık dahi atmadı. Kendine geldikten sonra bir damla gözyaşı dökmedi. Bana annelik sevgimin gözlerimi kör ettiğini söyleyeceksiniz ama ne kadar ince ve narin olsa da bu zavallı küçük bedenin içinde demirden bir ruh var. Sevgili Valentine'ımız, sevgili Eugene'imize sevgilerini sunuyor. Sizi tüm kalbimle kucaklıyorum. Heloise de Villefort. Not: Bana Monte Cristo kontuyla sizin evinizde karşılaşma olanağını sağlayın. Çünkü onu kesinlikle yeniden görmek istiyorum. Zaten Monsieur de Villefort'a onu ziyaret etmesini söyledim. Umarım o da iade-i ziyarette bulunacaktır. Akşam olduğunda otelde yaşanan olay bütün sohbetlerin merkezinde yer alıyordu. Albert olanları annesine, Chateauneuf'da jokey kulübünde anlatıyordu. Debray da bakanın odasında bundan söz ediyordu. Bu şamp bile gazetesinde sıra dışı bir olay başlığı altında yazdığı 20 satırlık bir makalede soylu yabancıyı aristokrasinin bütün kadınlarının kahramanı haline getirerek konta karşı nezaketini gösteriyordu. Birçok kişi Madame de Villefort'tan uygun bir zamanda randevu almak ve bu olağanüstü macerayı onun ağzından dinlemek için sıraya girdi. Monsieur de Villefort'a gelince aynı akşam siyah giysisi, beyaz eldivenleri ve en şık üniformasıyla bindiği arabasından Şanzeliz Caddesi 30 numaralı konağın önünde indi.